Ayrım 58, Duvar, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan. Sayfa 494. Soru: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye giden iş insanlarının nasıl arandığını yazdınız ve bu bilgiyi oradaki görevlere dayandırdınız. Saraydan bu şekilde bilgiler alabildiğiniz bağlantılarınız halen var mı? Yanıt: Her zaman dediğim gibi vatanseverlerin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır. Şu an yaşım 50, bu yarım yüzyıl eder. 16 yaşında sokaklarla tanıştım. 22 yaşından itibaren de her zaman devletin içinde oldum. Takdir edersiniz ki belki sizlerin arkadaş grubunuzun içinde bile bilgi aldıklarım vardır. Ben servet biriktirmedim. Bazıları inanmasa da ben dost biriktirdim. Bu yüzden şükürler olsun her yerden haber alabiliyorum. Masal haberler değil bunlar. Gördüğünüz üzere hepsinin yaşanmışlığı var. Soru: Devlet bürokrasisi içinden size bilgi akışı oluyor mu? Yanıt: Devlet içinden ve siyasilerden tabii ki bilgi akışı oluyor. Ancak en çok da AK Parti içindeki dostlarımdan oluyor. Soru: Süleyman Soylu'nun İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'ı takip ettirdiğini söylediniz. Bu takibin amacı nedir? Süleyman Soylu'nun İbrahim Kalın ve Hasan Doğan ile husumeti mi var? Varsa nereden kaynaklanıyor? Yanıt: Süleyman Soylu'nun tek bir arzusu ve hedefi vardı, Cumhurbaşkanı olmak. Tabii ki ben de bunu istiyordum. Öyle ya, babasını tanıdığım tarih 1992 idi, yani 29 sene. Diyorum ya, benim dönüş biletimdi. Kendini de yaktı, beni de yaktı. Cumhurbaşkanı olması için yeni edindiği bazı dostları geçmiş kinlerinden dolayı beni oyunun dışına çıkarmak istediler. Belki bu kazığı unutabilirdik. Ancak aileme yapılan saygısızlık bu filmin sonu oldu. İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'ın AK Parti'de ciddi bir ağırlığı var. Bu iki ismi şantajla etkisiz hale getirebilseydi, Cumhurbaşkanlığı hayalinde çok önemli bir şey başarmış olurdu. Ancak dedim ya, Cumhurbaşkanlığı işi artık yalan oldu. Belki ilerleyen yıllarda tutuklandığında yatacağı koğuşun meydancısı olur. Soru: Suriye ile yasa dışı ticaret için Cumhurbaşkanlığında Metin Kıratlı'dan ve MT Grup'tan onaylar alınması gerektiğini ve El Nusra ile temasa geçildiğini iddia ettiniz. Sizin bu tür yasa dışı ticari faaliyetiniz oldu mu? Bu faaliyetlerde bulunanlar konusunda başka bilgileriniz var mı? Yanıt: Benim bu tip ticaretlerle bir ilgim olmadı. Beni tanıyan bütün herkes çok iyi bilir. Devletle hiçbir ticari iş yapmadım. Rahmetli annem küçüklüğümden beri beni hep uyarırdı. Demek ki çocuk yaşımda bilinçaltıma işlemiş. Devletle yasal ticaret bile yapmazken bu tip bir yapının bir parçası olmam söz konusu bile olamaz. Çünkü devletin kasasına gitmesi gereken parayı belli aileler ve siyasetçiler kendi aralarında bölüşüyorlardı. Rahmetli annem devletin parası ahlıdır derdi. Farkında olmazsın, bir parçası belki senin tarafına haksızca geçer. O zaman tüm gariplerin, yetimlerin ahı senin üstünde olur derdi. Soru: Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama faaliyetlerine katılan siyasi ve bürokratlar konusunda bilginiz var mı? Yanıt: Sezgin Baran Korkmaz akıllı ve kurnaz bir adam. Piyasadakilerle kıyaslayınca onlardan daha suçlu değil. Ülkedeki tüm siyasileri ve bürokratları tek tek saymamız gerekir, tanıdığı kişileri belirtmek istersek. Soru: Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki ifşalarda kaynağınız doğrudan Sezgin Baran Korkmaz mıydı? Bu iddia doğruysa Sezgin Baran Korkmaz neyi hedefliyordu? Yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ı ilk olarak kendi bilgilerimle ifşa ettim. Sonra kendisi beni arayıp beni yaktın dedi. Ben de kendisine senin de ailene saygısızlık yapıldı, eşine saygısızlık yapıldı. Yakışanı yap, çık konuş diye fikrimi söyledim. Kendisi de yakalanmadan önce bazı açıklamalar yaptı. Soru: Veys Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği olayda soruşturma ve davayı ortadan kaldırmayı vaat eden suç organizasyonunda kimlerin olduğunu biliyor musunuz? Yanıt. Veys Ateş 10 milyon euro istedi. Ses kaydı ortadayken kendini rezil etme pahasına İsmail Saymaz'ın programına katılmasının sebebi Süleyman Soylu'yu aklamak içindi. Bunu aklı olan herkes zaten görebilir. Veys Ateş Süleyman Soylu'nun gazeteci ayağında tüm kirli işlerini kapatmaya kendini adamış bu suç organizasyonunun bir parçası olan kişidir. Aradan 4 ay geçti, hala daha savcılığa gidip müracaat edecek değil mi? Soru. Haksızlığa uğradığını düşünüp size Türkiye'den bilgi gönderenler çok oluyor mu? Yanıt. Tabii ki bu şekilde bilgi ulaştıranlar oluyor. Bu bilgileri özellikle fazlaca inceliyorum. Bu oyuna gelmeyeyim diye. Soru. Kişisel hikayenize baktığımızda karşımıza çıkan şu. Derin devletle iş tutan bir Sedat Peker var. Mehmet Ağar'dan Korkut Eken'e ve Veli Küçük'e kadar kamu vicdanında aklanamayacak bir dolu isimle anılan JITEM faaliyetlerine katılmış bir Peker bu. Öte yandan mafya faaliyetlerinde bulunan ve bundan dolayı yargılanıp hüküm giymiş bir Peker de var. Milliyetçi, devletçi ama seküler ve AKP karşıtı olan, sonrasında AKP'nin militanına dönüşen bir Peker'e tanık olduk. Gelinen noktada ise AKP'yi MHP ile birlikte iktidardan indirmek için bir takım ifşalarda bulunan muhalif bir figür olarak karşımıza çıktınız. Sedat Peker kimdir? Yanıt. Doğrusunu isterseniz ben de kendimi nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. Ancak şunun farkındayım. Ben her ne yaparsam yapayım asla onursuzca yapmadım. Yetişmemde annemin çok etkisi oldu. Elimden geldiğince hep adil davranmaya çalıştım. Hayatımın hiçbir döneminde normal bir insanla savaşmadım. Hele ki yüce Allah korusun, kimsenin eşine çocuğuna bir kötülük yapmadım. Yapmayı dahi düşünmedim. Benim gibi kendini savaşçı olarak tanımlayan birçok insan vardı. Gladyatörlerin dövüşü gibi şartlar eşitti. Arenanın içerisinde hayatta kalmak için diğer gladyatörlerle savaştım diye kendimi suçlayacak değilim. Çok ufak yaşımda güçle tanıştım. Bu yaşıma kadar düşmanlarıma dahi namusluca davrandığımı düşünüyorum. Ben sizler gibi kendini normal insan olarak tanımlayan birçok kişinin eline bir parça güç geçtiğinde nasıl zalimleştiğini yaşayarak birçok kez gördüm. MHP'ye zarar vermek gibi bir amacım yok. Bana yapılan haksızlığa karşı savaşıma devam edeceğim. Bana kötülük yapanları mezardan çıkıp babam bile korursa onu da düşman olarak görüp onunla da savaşacağımı bilmenizi isterim. Soru. Niye konuştuğunuzu anlattıklarınızdan biliyoruz. Söylediğinize göre ailenizin maruz kaldığı muamele nedeniyle öfkelisiniz ve konuşmaya karar verdiniz. Ama neden konuştuğunuzu hala bilmiyoruz. Sedat Peker neden ifşada bulunuyor? Yanıt. Ben Kafkas asıllı bir Türk'üm. Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Bizim kültürümüzde abrek ismi verilen savaşçılar vardır. Kendisinin, ailesinin ya da sevdiklerinin onuruna ve şerefine karşı büyük bir hata yapılırsa bunun intikamını alacağı için bir kere yemin eden ve bu uğurda ölüm dahi olsa geri dönmeyen kişiye abrek denir. Benim söylediğimi inandırıcı bulmayanlar olabilir. Bu onların sorunu. Şu an çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Bunu tarih mutlaka yazacak. Tüm ekonomik imkanlarının yok edilmesini göze alıp kendisine yapılan tüm teklifleri reddeden, çocuklarıyla beraber yurt dışında yaşamak zorunda kalan, öldürülmek istenen ya da en iyi ihtimalle cezaevine koyulmak istenen bir insan var. Ve hala bu insan ben söz verdim, geri dönmem diyor. Söz namus dedik, akit yaptık diyor. Ancak akitin iki tarafı olur. Suç örgütü lideri dediğiniz adam bu duruşu gösterirken kendini normal insan olarak gösteren neredeyse bütün toplumun da bu akitte kendi duruşunu gözden geçirmesi gerekir. Onurlu davrananları kastetmiyorum. Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla, içeriden bir kişinin itiraflarıyla, %100 doğruluğu ortada olan suçları bile gündem yaparken aman bizi cezaevine atarlar, aman bizi karakola getirirler. ya da maliyeci yollayıp ceza kestirirler gibi basit savunmalarla olayları görmezden gelenlerin bence kendi namusunu ve duruşunu sorgulamaları çok daha uygun olacaktır. Soru: Türkiye siyasi tarihinde belli kırılmalara neden olan benzer süreçler yaşandı. Birinci MİT raporu akla gelen ilk örnek, Susurluk skandalı öncesinde yine MİT tarafından hazırlanan bir rapor ilkinde olduğu gibi medyaya aylar öncesinden sızdırılmıştı. Sonra AKP ve Gülen cemaati arasındaki ortaklığın bitimine kadar giden süreci başlatan çatışmalara yine bir MİT raporunun neden olduğunu öğrendik. Bu üç örnekte de MİT doğrudan meselenin tarafıydı. Şimdi sizin ifşalarınızda MİT var mı? Ya da bir rapor çıkar mı? Yanıt: Samimi olarak söylüyorum, keşke birileri destek olsa. Ekonomik sorunu yaşayan ben, ölümle veya cezaeviyle karşı karşıya olan yine ben. Ancak hikayenin arkasında büyük bir güç aranıyor. Her zaman söyledim, bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz. Zekaya, tecrübeye saygı duymayı öğreneceksiniz. Sizin dediğiniz gibi olmuş olsaydı gelecek yardımları geri çevirmezdim. Bilgi anlamında. Bana en çok bilgi belki inanmayacaksınız ama AK Parti'nin içinden geliyor. Zaten birçoğu da benim kendi bilgilerim. Bu yaşanan olaylarla ilgili gelecek yıllarda bir rapor tabii ki çıkacaktır. Çünkü şu an insanlara morfin vurulmuş gibi bir tepki veremiyorlar. Oysa ülkemizde akıl dışı şeyler yaşanıyor. Soru: Anlattıklarınız örtülü sözlerinizle karşımızda AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmeyi amaçlamış bir peker görüyoruz. Neden? Amacınız nedir? Yanıt: AK Parti'yi veya Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek gibi bir gayem yok. Ancak bir şey söylüyorum. Bana ve aileme karşı namussuzluk yapıldı diyorum. Devletin namusu olur diyorum. Bu namussuzluğu yapanlara karşı mücadele ederken paylaştığım bilgiler mevcut iktidarı yaralarsa, oyunu düşürürse bu benim sorunum değil. Bu onların sorunu. Ve kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz şu ana kadar paylaştıklarım ciddi oranda zarar vermiş. Turpun büyükleri her zaman heybede olur. Seçim öncesi heybedeki büyük turplar çıktığında neler olur? Hep beraber göreceğiz. Soru: Geçmişine baktığımızda var olan düzenin benzerinden beslenen bir Sedat Peker'le karşı karşıyayız ki siz de kimi zaman günah işledim, suç işledim diyerek bunu zaten söylüyorsunuz. Peker birdenbire hukuk ve demokrasinin önemini mi kavradı, ne oldu? Yanıt: Ben 50 yaşına gelmiş bir insanım. İnsan denen varlığın birazını tanıyabildim. Sizin gibi böyle bir kibar soru soranların gücü eline geçirdiğinde nasıl bir canavara dönüştüğüne çok kez şahit oldum. Lütfen kusura bakmayın ancak bu tip sorular bana komik geliyor. Siz başka insanlara böyle sorular sorup birbirinizi kandırın. Bence sorun yok. Ben insan denen canavarı tanıdım, boyumun ölçüsünü aldım. Sadece benden uzak olsunlar yeter. Soru: Sedat Peker muhalife olana dek bu iktidar için anlattıklarının benzeri kirli işlere karıştı mı? Neler? Yanıt: Ben kirli olduğuna inandığım bir şey yapmadım. O an bana doğru geliyordu. Ancak şu an baktığımda bazı yaptıklarımın doğru olmadığını görebiliyorum. Bu da her insanın hayatında karşılaştığı bir şeydir. Soru: Sedat Peker, JITEM'le ilişkilendiği dönem başta olmak üzere geçmişte devlet adına giriştiği yasa dışı işleri de anlatacak mı? Yanıt: JITEM ile ilişkilendiğim dönemde utanacağım bir şey yapmadım. Çocuğa, kadına asla kötülük yapmadım. Düşmanlarıma da pusu kurup kahpelik yapmadım. O dönem bu yapının içinde başkaca insanlar onursuzca tavırlar sergilemiş midir? Evet, sergilemiştir. Şükürler olsun ki ben kirli kanın parçası olmadım. O dönemin konuları gelecekte konuşulur mu? Nereden bilebiliriz ki? Bunu sadece yüce yaratıcı bilir. Soru: Size hakaret eden ifadeleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ifşalarınızda yer almaya başladı. Şu ana dek anlattıklarınızın yarıdan fazlası Soylu ile ilgili. kaydettiğiniz telefon konuşmaları bir takım bilgi ve belgeler ışığından öne sürdüklerinize bakılırsa, Soylu ile ilgili ifşalara önceden hazırlık yaptığınızla anlaşılıyor. Soylu size hakaret etmeseydi ve iddia ettiğiniz gibi sizinle işbirliği yapmaya devam etseydi, hedefiniz olmayacaktı. O zaman ne anlatacaktınız ve Soylu'yu ifşa edecek miydiniz? Yanıt: bir savaşa başlarken hazırlığınızı yapmanız gerekir. Süleyman Soylu beni hedef almasaydı ben kendisini asla hedef almayacaktım. Pelikancılar ve Mehmet Ağar üzerinden savaşı devam ettirecektim. Süleyman Soylu'nun babasıyla tanıştığım günden bu zamana kadar yaşananlara bakınca bana böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum. Ancak bu savaşa dahil olmak isteyecek tüm baskın karakterlerle ilgili hazırlığımı yapmıştım. Süleyman Soylu da baskın bir karakter. Beni harcayabileceğini düşündüler. Kendilerini çok büyük gördüler. Şu ana kadar yaşananların neticesi ortada. Soru: Recep Tayyip Erdoğan'la helalleşeceğinizi söyledikten sonra video yayınlar sona erdi. Can güvenliği nedeniyle BAE yetkililerinin izin vermediğini açıkladınız. Ama o günden bu yana Twitter üzerinden ileti paylaşmaya devam ediyorsunuz. Erdoğan'la hesaplaşma bir türlü başlamadı. Neden? Yanıt: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Uzun yıllar tanıdığım bir hemşerimdir. Kendisi Süleyman Soylu'yu koruyacak açıklamalar yapıp insanların benim hakkımda kötü şeyler düşüneceği sözler söyleyince ben ajan değilim, oturup helalleşeceğiz dedim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin video yasağı getirmesi o tarihe denk geldiyse bu benim vicdani sorunum değil. Ayrıca Twitter veya herhangi bir sosyal mecradan da hükümet aleyhine kötü yazı yazmama izin vermiyorlar. Süleyman Soylu denen kişi benim için İçişleri Bakanı değildir. Televizyonda bana hakaret etti. Beni öldürseniz de onunla ilgili paylaşımlar yapacağım dedim. Şu ana kadar devam ettim. Ancak sonu ne olur bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu kadar hakaret ettiler. Ben burada kalıyorum diye bana ajan dediler. Şu anki yaşananları ve yakınlaşmayı sizlerin takdirine bırakıyorum. Demek ki Birleşik Arap Emirlikleri darbeyi finanse etmemiş. Demek ki ben ajan değilmişim. Ancak bir yetkili şereflice davranıp bunu söylemiyor. Soru: öne sürdüğünüz iddialar, yaptığınız ifşalar AKP iktidarı döneminin kirini, suç ilişkilerini anlatıyor. Kendi geçmişinizde karıştığınız bir takım olaylar da o dönemin iktidarlarının benzer kirleri ve suç ilişkileriyle ilgiliydi. Neden anlatmıyorsunuz? Yanıt: bu sorunuza daha önceleri de cevap verdim. Belki sizin anneniz babanız sizi çamaşır suyuyla yıkadığı için sizler kendinizi çok temiz görüyor olabilirsiniz. Ancak benim annem babam galiba beni sabunla yıkadı. Sizin kadar temiz olamadım. Geçin bu işleri, geçin. Ben insan denen canlıyı tanıdım. Benden uzak olun yeter. Soru: videolar ve sosyal medyada yaptığınız ifşaatın kapsam ve hacmi kişisel tanıklık düzeyinin çok ötesinde. Hatta siz yurt dışına çıktıktan sonra yaşanan bazı olaylara ilişkin de açıklamalarda bulunuyorsunuz. Bu durum pek çok kişinin aklına, özellikle güvenlik bürokrasisinden size doğru bir akış olduğu düşüncesini getiriyor. Böyle bir akış var mı? Eğer bu soruyu doğrudan yanıtlamak istemezseniz şöyle soralım. Türkiye'de başta emniyet, jandarma ve milli istihbarat olmak üzere güvenlik bürokrasisinin çeşitli kademelerinde yer alan bazı kişilerle mevcut yönetim arasında bir uyuşmazlık olduğunu söyleyebilir miyiz? Yanıt: parça parça bilgi akışı birçok birimden oldu ancak bunlar bireysel dostluklar sayesinde gerçekleşti. Şu an ülkemizde normal olmayan bir durumu yaşadığımız zaten ortada. Her kurumun içinde bu olaylardan rahatsız olanlar mutlaka vardır. Ancak bu sistemden rahatsız olmayan, hatta menfaatlenenler de mutlaka var. Soru: 15 Temmuz'un kayıp silahları konusuna dair paylaşımlarınız konunun tanıklarından Ahmet Onay tarafından da teyit edildi. Ancak tartışmalar resmi envantere kayıtlı olan silahlar konusuna kilitlenince İçişleri Bakanlığı'nda bu çerçevede bir açıklama yaptı. Oysa siz envantere kayıtlı olmayan silahlarla ilgili iddialarda bulundunuz. Bir NATO konsepti olarak çeşitli yerlere gömüldüğü ya da belli depolarda tutulduğu ve bir ayaklanma durumu söz konusu olduğunda kullanılmak üzere sivillere dağıtılacağı öne sürülen silahlardan hep bahsedilir. Öte yandan örgüt operasyonlarında ele geçirilen silah ve mühimmatların da ne yapılacağını mevzuat belirlese de buna uyulup uyulmadığını bilmiyoruz. Sizin bahsettiğiniz kayıtsız silahların kaynağı nedir? Soylu ya da doğrudan iktidara bağlı bir paramiliter güç oluşturuldu ve bu silahlar onlara mı verildi veya veriliyor? Yanıt: Ben teşkilatı mahsusa ruhuna inanan bir insanım. Her devletin işgal durumunda kullanabilmesi için ayırdığı, depoladığı silahlar mutlaka vardır. Süleyman Soylu'nun dağıttırdığı silahlar bu kapsamda değil. Daha önce de söylediğim gibi fındık kadar beyniyle hem legal hem illegal dünyayı yönetmek, ülkenin sahibi olmak istedi. Yüce Allah da beni başına bela etti. Biz Müslümanlar buna kader diyoruz. Soru: Daha önce de iktidar yanlısı gruplara Sadat tarafından silah eğitimi verildiği öne sürülmüştü. Bu konuda bir bilginiz var mı? Yanıt: Paramiliter yapıların oluşturulduğunu artık ülkedeki çocuklar bile biliyor. Bu yüzden buna uzun uzun cevap verme gereği hissetmiyorum. Sadat denen yapıyı tek başına ele alırsak büyük hata yaparız. Toplumsal psikolojik hamlelerini, psikolojik harp stratejilerini Üsküdar Üniversitesi'nde planlayan üniversite rektörü psikiyatrist Profesör Nevzat Tarhan 15 Temmuz gecesi ne demişti? 2000 Sadat üyesiyle beraber sokaktaydık. Tüm dini cemaatlerle dini basın kuruluşları, dini yardım organizasyonları, hatta tüm dini radikal terör gruplarıyla irtibatı olan, onları yönlendiren bir yapıdan bahsediyoruz. Adnan Tanrıverdi Paşa'yla telefon görüşmelerim oldu. Hiç yan yana gelmedik. Bence şu an kendisi de bu yapıyı kontrol edemiyordur. Geleceğin Türkiye'sinde Sadat bence kontrolsüz bir güç olacak. Soru: 40 yaş altı diye tarif ettiğiniz bir sosyal çevreye hitap etmeye özen gösteriyorsunuz ve gençlerin yeni bir ülke kuracağını söylüyorsunuz. Bunca yıldır şimdi eleştirel şekilde karşısında olduğu ilişkiler ve eylemler ağının içinden gelen birisi olarak sizce sözünü ettiğiniz gibi bir yeni ülkenin öncelikli koşulları nelerdir? Daha somut sormak gerekirse devletin yeraltı dünyasıyla kirli ilişkisini koparmak mümkün mü? Mümkünse bunun için öncelikle neler yapılmalı? Yanıt: Ben 40 yaş altı gençleri daha temiz olarak görüyorum. Bu yüzden onların yeni bir ülke, yeni bir dünya kurma şansları var. Yeraltı dünyası dediğiniz insanlar sadece insanların dikkatini çekmek için varlığına izin verilen yasa dışı gruplardır. Gerçek iğrençliği, gerçek pisliği arıyorsanız yerüstü dünyasına bakın. Çünkü yaptıkları tüm iğrençlikleri yasal hale getirebilecek zekaya sahip olan, ülkenin ve insanların geleceğiyle oynayan işte onlardır. Soru: Siyaset ve devlete ilişkin çok fazla şey söylüyorsunuz ve bunlarla ilişkileri bağlamında bazı iş insanlarının da adı geçiyor. Ama bu işleyişin iktisadi yanına ilişkin tablo hala yeterince belirgin değil. Türkiye'de en popüler tabirle söylersek, iş dünyası ile sizin anlattıklarınız arasındaki nesnel ilişkilerin düzeyi nedir? Yanıt: Murphy altın kuralı vardır, şöyle der, parası olan kuralı koyar, kuralı koyan ise kalan parayı da alır. Para iş insanlarında olur, kuralı da bürokratlar ve siyasiler koyar. Sonucunda para siyaseti ve bürokrasiyi yönetir. Bürokratlar ve siyasiler de bu denklemde kendi hisselerini alırlar. Kenardan dökülen kırıntılar halka ayrılır. O kırıntılardan silah kullanarak, grup kurarak biraz daha fazlasını almaya çalışanlara da mafya denir, yeraltı dünyası denir. Yani bütün hikaye bundan ibarettir. Son söz niyetine: Hesaplaşacağız. Mutlaka. Kitabın sonu. 23 Aralık 2021. Sayfa 504.